Ayrım 37.
Sayfa 716. 16'nın o değneğin içinde olduğunu nereden anladığını sordular kendisine. O da ihtiyarın yemin ettiği sırada değneğini öteki ihtiyara verdiğini, gerçekten verdiğine dair yemin ettiğini, yemini bitince de tekrar aldığını görünce altınların o değneğin içinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Buradan da anlaşılabileceği gibi valiler aptal da olsalar bazen Tanrı onlara kararlarında yol gösterir. Ayrıca Sancho köyün rahibinden buna benzer bir hikaye duymuştu. Hafızası da o kadar kuvvetliydi ki hatırlamak istediği her şeyi unutmasa koca cezirede onunki gibi bir hafıza daha bulunamazdı. Sonunda ihtiyarların biri utanç içinde öteki alacağını tahsil etmiş olarak gittiler. Hazır bulunanların hepsi hayran kaldılar. Sancho'nun sözlerini, hareketlerini, tavırlarını kaydetmekle görevli yazıcı, onu akıllı mı aptal mı diye yazacağına karar veremiyordu. Bu dava bittikten sonra içeri bir kadın girdi. Zengin hayvan yetiştiricisi kıyafeti giymiş bir adamı sımsıkı tutmuş sürüklüyor, bağırıp çağırıyordu. "Adalet istiyorum sayın vali, adalet. Bu dünyada bulamazsam cennette arayacağım. Sevgili vali, bu kötü yürekli adam beni kırın ortasında yakaladı, vücudumu paçavra gibi kullandı. Vay benim halime. 23 yıldır Magripli Hristiyan, yerli yabancı, herkese karşı koruduğum servetimi çaldı. Daima meşe gibi kas katı direndiğim, ateşte semender gibi, çalıya takılan yün gibi dayandığım halde bu adam geldi, elini bile kirletmeden bana sahip oldu. Dipnot, semenderin ateşte yanmadığına inanılırdı. Bu beyefendinin eli temiz mi değil mi görmedik henüz," dedi Sancho. Sonra adama dönüp kadının söylediklerine ne diyeceğini sordu. Adam telaş içinde cevap verdi. "Efendim, ben zavallı bir domuz yetiştiricisiyim. Bu sabah, affedersiniz, 4 tane domuzu satmak üzere köyden yola çıktım. Karşılığında aldığım paranın neredeyse tamamı vergiye, haraca gitti. Köyüme dönerken yolda bu kadıncağızla karşılaştım. Her şeyi karıştıran, kızıştıran şeytan ikimizi birleştirdi. Kendisine yeterli bir para ödedim ama o memnun olmayıp koluma yapıştığı gibi buraya getirdi. Kendisini zorladığımı söylüyor ama yalan, yemin ederim. Gerçek bu, harfi harfine." Bunun üzerine vali adama yanında gümüş para olup olmadığını sordu. Adam da koynunda deri bir kese içinde 20 dukası olduğunu söyledi. Vali keseyi çıkarıp olduğu gibi davacı kadına vermesini emretti. Adam elleri titreyerek söyleneni yaptı. Kadın da keseyi alıp herkesin önünde yerlere kadar eğilerek binlerce selam verdikten sonra yardıma muhtaç öksüzlere ve genç kızlara göz kulak olan saygıdeğer valiye uzun ömürler ve sıhhat versin diye Tanrı'ya dua ederek keseyi iki eliyle sımsıkı tutarak dışarı çıktı. Ama daha önce içindeki paranın gümüş olup olmadığına bakmıştı. Kadın çıkar çıkmaz Sancho gözyaşlarını tutamayan, gözü de aklı da kesesinde kalan hayvan yetiştiricisine dönüp dedi ki, "Kardeşim, o kadının peşinden gidin, keseyi zorla da olsa elinden alıp buraya getirin." Sancho'nun sözleri boşa gitmedi. Adam derhal şimşek gibi fırlayıp emri yerine getirmeye gitti. Hazır bulunanların hepsi merak içinde davanın sonuçlanmasını bekliyorlardı. Adamla kadın kısa bir süre sonra geldiler. İlk seferinden daha da sımsıkı yapışmışlardı birbirlerine. Kadın eteğini kaldırıp toplamış, ortasına keseyi koymuştu. Adam keseyi almak için çekiştiriyor ama beceremiyordu. Kadın keseyi bırakmıyor, bir yandan da bağırıyordu. "Tanrı'dan ve insanlardan adalet istiyorum, sayın vali. Bakın şu vicdansızın arsızlığına, cüretine. Köyün ortasında, sokağın ortasında, zat-ı âlinizin bana vermesini emrettiğiniz keseyi zorla almaya kalktı." "Alabildi mi peki?" diye sordu vali. "Hiç alabilir mi?" dedi kadın. "O keseyi bırakacağıma canımı veririm ben. Bende o göz var mı? Ben kolay kolay pes etmem. Hele bu sefih, iğrenç herif karşısında. Kerpetenle, çekiçle, keskiyle kopartamazlar tırnaklarımdan. Aslan pençesinin bile gücü yetmez. önce ruhumun ortasından canımı söküp almaları gerekir. Doğru söylüyor dedi adam. Ben pes ediyorum, gücüm kalmadı. İtiraf ediyorum, benim gücüm keseyi bu kadından almaya yetmiyor, vazgeçiyorum. Bunun üzerine vali kadına dedi ki, namuslu ve cesur hanımefendi, şu keseyi bir görelim bakalım. Kadın hemen keseyi verdi. Vali de alıp adama iade etti ve mağdur değil, mağrur hanıma dedi ki, kardeşim, bu keseye sahip çıkarken gösterdiğiniz cesaret ve azmi, hatta yarısını, vücudunuza sahip çıkarken gösterseydiniz, sizi zorlamaya Herküles'in gücü yetmezdi. Tanrı'ya emanet olun, yüzünüzü şeytan görsün. Ne bu cezirede ne de altı fersah çevresinde görünmeyin. Yakalanırsanız 200 kırbaç ceza yersiniz. Yıkılın karşımdan, utanmaz, arlanmaz, şirret. Kadın korktu. Boynunu büküp perişan halde çekti gitti. Vali adama dedi ki, kardeşim siz de Tanrı'ya emanet olun. Paranızı alıp köyünüze dönün. Bundan böyle de paranızı kaptırmak istemiyorsanız, dikkat edin, canınız kimseyle birleşmek istemesin. Adam kırık dökük teşekkür etmeye çalışıp gitti. Hazır bulunanlar bir kez daha yeni valilerinin karar ve hükmüne şaşırıp kaldılar. Bütün bunlar dükün vakanüvisi tarafından kaydedilip derhal düke iletildi. Dük mektubu sabırsızlıkla beklemekteydi. Sancho'yu şimdilik bırakalım. Çünkü Altisidora'nın şarkısıyla altüst olan efendisi acil ilgi bekliyor. 46. Bölüm. Don Quixote'nin sevdalı Altisidora'nın sevdaları sırasında maruz kaldığı korkunç, çıngıraklı, kedili dehşete dair. Büyük Don Quixote'yi bıraktığımızda kendisi sevdalı Nedim'i Altisidora'nın şarkısının zihninde uyandırdığı düşüncelere dalmıştı. Zihninde bu düşüncelerle yattı. Hepsi tahta kurusu misali, bir an uyutmadılar kendisini. Bir de bunlara kaçık çorabının düşüncesi ekleniyordu. Ama zaman çok süratli koşucu olduğu ve hiçbir engel onu durduramadığı için saatler dört nala geçti ve sabah hızla geldi. Bunu gören Don Quixote yumuşak kuş tüyünü bırakıp tembellikten sıyrılarak güderi kıyafetini giydi. Çorabının rezaletini örtmek için yol çizmelerini de ayağına geçirip üzerine lal rengi pelerinini aldı. Başına da yeşil kadifeden simli şeritlerle süslü bir şapka taktı. Kayışını göğsüne geçirdi, emektar ve keskin kılıcını kuşandı. Daima yanında taşıdığı iri tesbihini aldı ve müthiş bir vakar ve ihtişamla dükle düşesin giyinmiş, kendisini beklemekte oldukları hole çıktı. Bir galeriden geçiyorlardı ki Altisidora ile arkadaşı olan Nedime'nin mahsus kendisini beklediklerini gördü. Altisidora, Don Quixote'yi görür görmez bayılır gibi yaptı. Arkadaşı da hemen kucağını açıp yakaladı ve aceleyle göğsünü çözmeye yeltendi. Bunu gören Don Quixote yanlarına gidip dedi ki, ''Ben bu rahatsızlıkların sebebini biliyorum.'' ''Ben bilmiyorum.'' diye cevap verdi arkadaşı. ''Altisidora bu evin en sağlıklı nedimesidir. Onu tanıdığımdan beri ağzından bir ay çıktığını duymadım.'' Eğer hepsi nankörse, dünyadaki bütün gezgin şövalyelere lanet olsun. Lütfen gidiniz Senyor Don Quixote. Zat-ı âliniz burada durdukça bu zavallı kızcağız kendine gelemeyecek. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Hanımefendi, bu gece odama bir lavta koydurursanız, bu kederli genç hanımı elimden geldiğince teselli ederim. Sevdanın başlangıcında gerçekle hemen yüzleşmek etkili bir çaredir genellikle. Bu sözleri söyledikten sonra orada görünmek istemeyerek ayrıldı. Daha pek uzaklaşmamıştı ki baygın Altisidora kendine gelerek arkadaşına şöyle dedi. Lavtayı mutlaka temin etmeliyiz. Don Quixote hiç şüphesiz şarkı söyleyecek. Kendi şarkısıysa mutlaka güzeldir. Nedimeler hemen gidip düşese olanları ve Don Quixote'nin bir lavta istediğini haber verdiler. Düşes de müthiş sevindi. Düşes, dük ve nedimeler hep birlikte Don Quixote'ye tehlikesinden ziyade kahkahası bol bir oyun oynamaya karar verdiler. Akşamı iple çekiyorlardı. Akşam da sabah gibi hızla geldi ve Dük'le Düşes'in Don Quixote ile çok hoş sohbetler yaparak geçirdikleri gün sona erdi. O gün Düşes, pajlarından birini, ormanda büyülü Dulcinea rolünü oynayan pajı, gerçekten ulak olarak Teresa Panza'ya gönderdi. Ulağın eline kocası Sancho Panza'nın mektubunu ve karısına gönderilmek üzere bıraktığı giysi bohçasını verdi. Teresa Panza ile konuşmalarını tek tek aktarmak üzere hatırında tutmasını tembihledi. Bu iş bittikten sonra saat gece 11'e gelirken Don Quixote odasında bir vihuela buldu. Akort etti. Sonra pencereyi açtı ve bahçeden ayak sesleri geldiğini duydu. Vihuela'nın perdelerinde gezinip elinden geldiğince akord ettikten sonra tükürüp boğazını temizledi ve hafif boğuk olmakla birlikte ahenkli bir sesle o gün yazmış olduğu şu baladı söyledi. Delirtir aşkın gücü aşıkları çoğu zaman, ihmalkarlık ve tembellik işte budur can yakan. Bazı işler panzehirdir, aşıkları meşgul eder, iyi gelir aşk zehrine, dikiş, nakış ve bu tip işler. Namustur çeyiz düzmek inzivadaki genç kızlara, böylece metiye düzmüş olur evlenmek istediği aşkına. Başıboş kızlara kur yapar gezgin şövalyeler, saraydakiler ama bırakıp onları sonra gider namuslularla evlenirler. Sabah doğan aşklar vardır, ev sahibiyle misafir arasında, sabah gelen çabuk gider, aşk biter aynı günün akşamında. Bırakmaz damgasını aşkın değişen misafiri, kalmaz uzun süre kalpte, bugün gelip yarın giden biri. Resim üzerine yeni bir resim, karışık olur, anlaşılmaz, ilk aşkın üzerine yeni bir aşk, tatsız olur, yaşanılmaz. Öyle güzel bir resmi var ki ruhumun bomboş tuvalinde, Dulcinea del Toboso'yu silemez oradan hiç kimse. Aşk mucizeler yaratır, yüceltir aşıkları. En değerli şey aşkta aşıkların kararlılığı. Don Quixote, Dük, Düşes, Altisidora ve neredeyse bütün şato halkının dinlemekte olduğu şarkısının burasına geldiğinde, ansızın Don Quixote'nin penceresinin tam üstündeki bir balkondan aşağı, üzerinde en az 100 tane çıngırak asılı bir ip sarkıttılar. Onun ardından koca bir çuval kedi boşalttılar. Kedilerin kuyruklarına da daha küçük çıngıraklar bağlanmıştı. Çıngırakların gürültüsüyle kedilerin miyavlaması öyle bir yaygara kopardı ki, bu oyunu tasarlamış olan Dük ve Düşes bile korktular. Don Quixote ise dehşete düştü, dondu kaldı. Kader öyle istemiş olacak ki 2-3 kedi odasının penceresinden içeri girdi. Bir o yana bir bu yana savruluyorlardı. Sanki odaya bir şeytan ordusu girmişti. Odada yanmakta olan mumları devirip söndürdüler. Kaçacak yer arıyorlardı. Büyük çıngırakların asılı olduğu ip ara vermeden çekilip bırakılıyordu. Şato ahalisinin olayın iç yüzünü bilmeyen büyük çoğunluğu şaşkın haldeydi. Don Quixote ayağa kalktı ve elini kılıcına atıp pencereye doğru kılıcı sallamaya koyuldu. Bir yandan da haykırıyordu. "Defolun fesat büyücüler, defolun rezil büyücüler, ben La Mançalı Don Quixote'yim, sizin kötülükleriniz bana işlemez." Sonra dönüp odadaki kedilere doğru bol bol kılıç salladı. Kediler pencereye atlayıp oradan kaçtılar. Yalnız bir tanesi Don Quixote'nin salladığı kılıçlar yüzünden sıkışıp kalınca yüzüne atlayıp tırnaklarını, dişlerini şövalyenin burnuna geçirdi. Don Quixote acısından avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bunu duyan Dük ve Düşes sebebini de tahmin ederek hemen odasına koştular. Kapıyı ana anahtarla açtılar ve zavallı şövalyeyi bütün gücüyle kediyi yüzünden çekmek için debelenir halde buldular. İçeriye ellerinde ışıklarla girip bu zorlu mücadeleyi gördüler. Dük kediyi ayırmak için yardıma koşunca Don Quixote haykırdı. "Kimse almasın onu elimden. Bu şeytanla bu büyücüyle yumruk yumruğa bırakın beni. Ben gösteririm ona La Mançalı Don Quixote'nin kim olduğunu." Ama bu tehditlere hiç aldırmayan kedi hırlıyor, sımsıkı tutunuyordu. Sonunda Dük kediyi söktü kopardı ve pencereden aşağı attı. Don Quixote'nin yüzü boydan boya tırmık içinde kalmıştı. Burnu da pek sağlam durumda değildi. Buna rağmen o alçak büyücüyle tutuştuğu zorlu kavgayı başarıyla sonuçlandırmasına izin vermediklerine müthiş hayıflanıyordu. Hemen sarı kantaron yağı getirttiler. Altisidora bizzat o bembeyaz elleriyle bütün yaralarını sardı ve bu sırada alçak sesle Don Quixote'ye dedi ki: "Ey taş kalpli şövalye, bütün bu felaketler sertliğin ve inadın yüzünden geliyor başına. Tanrı'ya dua ediyorum, silahların Sancho kendini kırbaçlamayı unutsun, senin şu pek sevdiğin Dulcinea'n büyüden hiç kurtulmasın, sen de büyü bozuldu diye sevinemeyesin, onunla asla evlenemeyesin diye. En azından sana böyle tapan ben hayattayken." Don Quixote bütün bunlara tek kelime cevap vermedi. Sadece derin bir iç geçirdi ve sonra yatağına uzandı. Dük ve düşesin yardımına teşekkür etti. O büyülü çıngıraklı kediler güruhundan korktuğu için değil, iyi niyetle kendisine yardıma koştuklarını bildiği için. Dük ve düşes dinlensin diye kendisini yalnız bıraktılar ve oyunun başarısız sonucuna üzülerek gittiler. Bu serüvenin Don Quixote'ye bu kadar pahalıya patlayacağını düşünmemişlerdi. Şövalyemiz 5 gün odasına ve yatağına mahkum oldu. Bu sırada bir öncekinden de daha hoş bir serüven geldi başına. Ancak tarihçisi şimdilik onu anlatmayıp faaliliğe canla başla gülünç biçimde devam eden Sancho Panza'ya dönmek arzusunda. 47. Bölüm. Sancho Panza'nın valiliği sırasında yaptıklarının devamına dair. Hikayede anlatıldığına göre Sancho Panza'yı mahkemeden görkemli bir saraya götürdüler. Büyük bir salonda mükellef pırıl pırıl bir sofra hazırlanmıştı. Sancho salona girer girmez borular öttürüldü. 4 paş çıkıp ellerini yıkaması için su verdiler. Sancho bu töreni büyük bir ağırbaşlılıkla tamamladı. Müzik kesildi, Sancho sofranın baş köşesine oturdu. Çünkü başka oturacak yer, başka servis yoktu. Yanına sonradan anlaşıldığına göre hekim olan bir şahıs gelip ayakta durdu. Elinde balinden küçük bir çubuk vardı. Beyaz güzel kumaştan bir örtüyü kaldırdılar. Altından meyveler, çok çeşitli yiyeceklerle dolu tabaklar çıktı. Talebeye benzeyen birisi şükran duasını okudu. Bir paj Sancho'nun boynuna dantelli bir peçete bağladı. Sofracı başı vazifesini gören bir başka paj da önüne bir meyve tabağı koydu. Ama daha ancak bir lokma yemişti ki çubuklu adam çubuğuyla tabağa dokunuverdi ve tabak çarçabuk önünden kaldırıldı. Fakat sofracı başı başka bir yiyecek tabağı koydu önüne. Sancho tam tadacaktı ki almaya yetişemeden çubuk tabağa dokunmuş, bir paş meyve tabağı gibi bunu da bir çabukta yok edivermişti. Sancho bunu görünce şaşırdı. Herkese tek tek bakıp o yemeği hokkabazlıkla mı yemesi gerektiğini sordu. Çubuklu şahıs buna şöyle cevap verdi: "Saygıdeğer vali, yemeğin valilerin bulunduğu diğer cezirelerde de adet olduğu şekilde yenmesi gerekiyor. Ben hekimim efendim. Bu cezirede görevliyim. Görevim valinin hekimliğini yapmaktır. Valinin sağlığıyla kendi sağlığımdan fazla ilgilenir, gece gündüz çalışır. Hastalandığı takdirde tedavi edebilmek için valinin bünyesini incelerim. Başlıca görevlerimden biri öğle ve akşam yemeklerine nezaret etmek, uygun bulduğum yiyecekleri yemesine izin vermek, zararlı olabileceğini, midesine zarar verebileceğini düşündüğüm yiyecekleri de önünden almaktır. İşte bu sebeple meyve tabağının fazla sulu olduğu için kaldırılmasını emrettim. Öteki tabağı da fazla acı ve baharatlı olduğu için kaldırttım. Fazla baharat insanı susatır. Çok içmek ise insana hayat veren can sıvısını kurutur, tüketir. Öyleyse şu tabaktaki görünüşe bakılırsa pek lezzetli kekliklerin hiçbir zararı olmaz bana." Hekim buna şöyle cevap verdi: "Ben hayatta olduğum sürece sayın vali onu yiyemez." "Ama niye?" dedi Sancho. Hekim cevap verdi: "Çünkü hocamız tıbbın pusulası ve ışığı Hipokrates'in bir özdeyişi vardır. Omnis saturatio mala perdices autem pessima der. Dipnot. Hipokrat'la ilgisi olmayan özdeyişin aslındaki ekmek yerine keklik konmuştur. Anlamı şudur. Her türlü tokluk kötüdür ama keklik tokluğu en kötüsüdür. Madem öyle dedi Sancho, saygıdeğer hekim baksın bakalım. Bu sofradaki yiyeceklerden hangisi en faydalı, hangisi en az zarar verir, izin versin, kavgasız gürültüsüz yiyeyim. Çünkü Tanrı uzun ömür versin, valinin başı üzerine yemin ederim açlıktan ölüyorum. Şu anda beni yemekten men etmek, sayın hekim ne derse desin, benim hayatımı uzatmak değil kısaltmak olacak. Haklısınız saygıdeğer vali diye cevap verdi hekim. Bence zat-ı âliniz şu tavşan yahnisinden yemeseniz iyi olur. Hazmı zor bir yemektir. Şu dana eti baharatla kavrulmuş olmasaydı tadılabilirdi ama gerek yok. Sancho bunun üzerine dedi ki, şu ilerideki dumanlar tüten tabak bana etli türlü gibi geliyor. Türlüde o kadar çeşitli şey vardır ki mutlaka hem hoşuma gidecek hem de faydalı bir şey bulunur. Absit dedi hekim. Dipnot, absit, Tanrı bizi korusun. Böyle kötü düşünceler bizden uzak olsun. Dünyada türlü kadar kötü bir besin yoktur. Türlüler kilise görevlilerinin, üniversite hocalarının olsun, çiftçi düğünlerinde yensin. Kusursuz bir titizlikle hazırlanması gereken vali sofralarından eksik olsun. Sebebi de şu, basit ilaçlar her zaman her yerde ve herkes tarafından bileşimlerden daha çok takdir edilir. Çünkü basit ilaçlarda yanılma ihtimali yoktur, bileşik olanlarda vardır. Bileşimi oluşturan maddelerin miktarında değişiklik yaparak yanılmak mümkündür. Bildiğim şu ki saygıdeğer valinin şu anda sağlığını korumak ve kuvvetlendirmek için yemesi gereken şey 100 tane galeta ile birkaç ince dilim ayva tatlısı. Bu midesini yatıştırır, hazma yardımcı olur. Sancho bunu duyunca iskemlenin arkalığına yaslandı, hekime gözünü dikti ve ciddi bir tavırla adını ve nerede tahsil gördüğünü sordu. Hekim buna şöyle cevap verdi. Saygıdeğer vali, adım Doktor Pedro Recio de Agüero'dur. Tirteafuera adında Carasuelle Almodovar del Campo arasında sağ kola düşen bir köyde doğdum. Dipnot, Tirteafuera, kelime anlamı dışarı çık. Doktor diplomam Osuna Üniversitesi'ndendir.